Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Ceren Lordoğlu ile yaptığımız Mekana Feminist Açıdan Bakmak ve İstanbul'da Bekar Kadın Olmak başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Feminist Mekan'daki bu Cuma buluşmalarına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benden önce yer alan konuşmaların ve tartışmalarınızın çıtasını yakalayabilmeyi umuyorum kitabın tartışmasıyla ve sunumuyla. Selim'in de bahsettiği gibi bu bir doktora çalışmasının kitaplaşmış hali. Olabildiğince yalınlaştırmaya çalıştığım hali. İki temel konuya kitapla ilgili burada değinmek istiyorum. Bunlardan yani kitapta birden fazla yani ikiden fazla tartışabileceğimiz, üzerine konuşabileceğimiz konu var ama ben sunumu iki tanesiyle sınırlı tutmayı daha kolay ve üzerine rahat tartışabilir buldum. Birincisi bekar kadın olmanın toplumda farklı bir konum olarak ele alınması. Yani hem algılanması hem de bunun hissettirilmesi anlamında. Bir bu ve kadınların yani hepimizin, kadınlar derken hepimizin bu farklı konumda bulunma haliyle nasıl baş ettiğimiz. Diğeri ise kadınların daha çok yaşadıkları şiddet ya da cinsel saldırı ya da cinsel taciz gibi durumlar karşısında mekansal anlamda kendilerine tür sınırlandırmalar getirdikleri ve bu sınırlı bir kent kullanımı, farklı ölçeklerde mekanın sınırlandırılmasının deneyimler üzerindeki aslında karşılığı. Öncelikle bir sosyal grup seçmem gerekiyordu. Yani çalışma grubu seçmem gerekiyordu. Ve LGBT'yi bireyler bunun içinde değildi. Oysa yani hepimizin bildiği gibi aslında mekansal sınırlandırmalardan muzdarip olan, bunun zorluklarıyla baş etmek durumunda kalan sadece kadınlar değil. Sadece benim burada belirtmek istediğim o başka da bir literatür de beraberinde getiriyordu ve onu dahil etmem mümkün olmadı. Şimdi bekar kadın olarak yalnız yaşamanın, aile olmamanın dikkat çeken ve aslında pek de normal bir durummuş gibi ele alınmayan yönleri benim biraz çocukluk yıllarımdaki hatırladıklarıma dayanıyor. Yola çıkış noktamım da önemli ölçüde bu olduğunu düşünüyorum. Araştırmaya başlarken aslında şöyle bir sorun vardı. Acaba bekar kadınların İstanbul'da konut kiralarken yaşadıkları herhangi bir tür ayrımcılık oluşuyor mu? Bu soru ilk pilot görüşmelerde çok karşılık bulmadı. Buna çok fazla kapsamlı cevaplar alamadım. Daha fazla bekar kadın olarak yaşama deneyimlerinden, konut değiştirdikçe, ben çünkü konut öyküsü alıyordum. Yani bütün yaşadığınız evleri teker teker bahsedebilir misiniz? Ev tercihi yaparken nelere dikkat ettiniz vesaire gibi daha yarı yapılandırılmış sorular üzerinden. Bana bir yandan aslında bir kısmı İstanbul'a geliş hikayelerini anlatıyor oldu. Bir kısmı ev üzerinden hayatlarını anlattı. Bir kısmı da işte ev seçme hikayelerini anlattı. Ve bunların içinde tabii tahmin edeceğiniz gibi çokça şehirde ayakta kalma, yani bekar bir kadın olarak ayakta kalma deneyimleri vardı. Pilot görüşmeler dışında 28 kadınla 3 farklı ilçede, Kadıköy, Bağcılar ve Sarıyer'de derinlemesine görüşmeler yaptım. Araştırma sürecinde aslında araştırmanın kendisini belirleyen bu kişilere nasıl ulaştığımdı. Çünkü çok yani tahmin edeceğiniz gibi derinlemesine görüşmeler yaptım ve hani niteliksel boyutu olan çalışmaların herhangi bir temsil iddiası yok. Dolayısıyla bu az sayıda derinlemesine görüşme yaptığım kişilerin kimler olduğu ve onlara nasıl ulaştığımda hani araştırmanın kendisini belirleyen bir unsur. Kadıköy'deki kadınlara çoğunlukla kendi aracılığımla, yani tanıdığım bir kişinin tanıdığı olarak, birebir tanıdığım değil ama bir aracılıkla ulaştım. Çoğunlukla yüksek öğrenimli, çalışan, bekar olarak tek başlarına yaşamayı afford edebilen ama çocuklarının bakımıyla ilgili çocuğu olanların, önemli ölçüde ailenin desteğini alan kadınlardı. Bekarlıkla ilgili de böyle yani hissettiğim şöyle bir şey oldu, yani tanık olduğum. Bu konuda konuşmak hakkında çok yani bir nevi gurur da duyuyorlardı. Yani gurur duymak derken yani bunu başarabilmenin ve bu konuda uzun uzun konuşmanın bir onlar açısından şey bir tarafı da vardı. Yani böyle rahat konuşulabilen bir haldi. Bağcılar'da tanıdığım kimse yoktu. Belediye üzerinden ilk önce bir görüşmeler ayarlamaya çalıştım. Belediyenin bana yani görüşmeci tabii sağlama şeyi olmadı. Ama şunu sağladılar. Önemli ölçüde %80 oranında hane halkı anketi yapmışlardı. O anket Bağcılar'da yaşayan profil yani doku hakkında bayağı önemli bir bilgi veriyordu. Ama işte Bağcılar BDP, Cemevi ve daha sonra bulduğum başka kontaklar vesilesiyle ağırlıkla tekstil alanında çalışan ve işçi kadınlarla görüşüyordum. Onlar da tek başlarına yaşama gerçekten özellikle kamu kurumlarında işte bekar kadınlarla görüşmek istiyorum dediğimde böyle bir yani bekar kadın hani Bağcılar'da nereden bulacaksın sen öyle bir şey yok falan gibi böyle şeyleri vardı, tepkileri vardı. Biraz bunda yani şöyle hani hakikaten bulundukları bölgeyi ailelerin oturduğu bir yer gibi düşünmeleri beraberinde de şey şu da vardı yani bekar kadın olması demek aslında işte seks işçisi olması demek. Yani dolayısıyla bunun karşılığı olarak bana hani nereden çıkartıyorsun, ne ilgisi var falan gibi cevaplar verdikleri oldu. Sonra mesela kendilerini kurtardıkları alan şu oluyordu. Ha şundan olabilir. Onlar tabii sosyal yardım almak açısından ayrılıyorlar. Yani evli gözükmüyorlar. Evli olmadıkları için siz ondan dolayı hani verilerde bekar kadını yüksek görüyorsunuz. Yoksa yani bekar kadın burada yok. Sarıyer'de ise belediyenin sosyal yardım desteği talep eden kadınlara ulaştım. Onların yani önce izin alındı ve görüşmeyi kabul ettiler. Ardından onlarla görüşebildim. Tabii yani sosyal yardım alma ihtiyacında olan ve tek başına yaşayan kadınların en önemli ihtiyacı ve aslında sağladıkları en önemli destek de mahallenin onlara sağladığı dayanışmaydı. Bu çok ön plana çıktı Sarıyer'deki mahallelerde. Ve perçinlenmiş bir yoksulluk da buna tabii eşlik ediyordu tahmin edeceğiniz gibi. Görüşmeler öncesinde kendimi ve hani ne yapmak istediğimi anlatırken pek çok kadın Kadıköy'dekiler dışında ne yapmak istediğimi tabii doktora araştırması bir şey ifade etmiyordu. Sonra hocalarımızdan birinin bir başka arkadaşıma verdiği bir ipucunu yakaladım. Eğer bu çalışmayı yaparsam üniversitede hoca olma şansım var gibi bir açıklama yaparsınız demişler. Bu bana hem gerçek hem de yani denemeye değer göründü. Ve bunu söyledikten sonra çok şaşırtıcı biçimde görüşmelerin seyrinin değiştiğini söyleyebilirim. Şu açıdan, üniversiteden gelip araştırma yapıyor olmak karşı tarafta yeterli cevapları veremeyeceğim. Ne anlatabilirim ki? Zaten hani normal sıradan bir hayatım var gibi böyle daha kitleyici, daha hani zorlayıcı bir görüşme sürecini başlatırken başlangıçta bunu söylüyor olmak yani bana yardımcı olma aslında gerçekten de ki öyle. Bana yardımcı olma çabasıyla çok daha nasıl diyeyim daha açık ve daha rahat bir ilişki kurabilmemize imkan tanıdı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. İşte Kadıköy'de yaşayan kadınlar öyle, Bağcılar böyle, işte Sarıyer böyle demek çok zor. Tamam. Ve bunun hani çok da şeyleri var, handikapları var. Fakat şu da var, gerçekten de buralarda oturabilen, buralarda yaşamayı efor edebilen kadınların da bir ortaklaşan sosyal ve ekonomik şey var, profil var, benzeşen. Dolayısıyla aldığım cevaplar ortaklıklar da yarattı, aynı yerlerden benzer cevaplar da çıktı. Bu benim ister istemez cümleleri kurarken Kadıköy'de şöyle, Bağcılar'da böyle dememe neden oluyor ama aslında yanlış. Dolayısıyla baştan hani o şeyde söylemem gerekiyor. Şöyle bir sorunun da peşinden gittim araştırma sırasında. Eğer ekonomik olarak İstanbul'un herhangi bir yerinde bir ev tercihiniz olsa bu semt neresi olurdu? Buna çok ortak şu cevap geldi. İşte rahat edeceğim semt. Yani bir kısım, tabii önemli bir kısım için Kadıköy. Mesela Kadıköy'de hiç yaşamamış kadınlar açısından da Kadıköy çıktı. Ama bunun yanı sıra çok fazla sayıda da yani rahat edeceğim cevabı geliyordu. Bu rahat etme bende bir şey çağrıştırıyordu. Yani böyle hissettiğim ve anladığım bir şeydi o rahat etme. Ama hani nasıl rahat etme biraz anlatır mısınız falan dediğimde bu çok şekillenmiyordu. Sonra benim Sarı Ahmet'in heteronormatifliğin ötekiler üzerinde bıraktığı izleri tarif ederken duyguların kültürel politikasında bu pasajı aslında bu rahat etme meselesini çok böyle netleştiren bir şey oldu. Yani kişi uyum sağlar ve bu uyum yüzünden bedenlerin yüzeyleri ortadan kalkar. Yüzeyin gözden kayboluşu öğreticidir. Rahatlık duygusu içinde bedenler alanlara doğru ve alanlar bedenlere doğru genişler. Bunu örneklemek gerektiğinde yani bu heteronormatifliğin özellikle de çekirdek ailenin ağırlıklı olduğu yerlerde bekar olarak yaşamak isteyen kadınların anlatımlarında aslında benzer şeyler çıkıyordu. Böyle daha çok namus meselesi, işte erkek arkadaş meselesi ya da aile olma halinin onlara çeşitli şekillerde hissettirildiği, farklı olduklarına hissettirildiği durumlar. Gayet iyi gelirli bir organizasyon firmasında çalışıyor ve daha önce Cihangir'de oturmuş. Sonra iş yerine yakın olması nedeniyle Kadıköy'de oturmaya başlıyor. Ve hiç araştırmadan sadece yakın bir arkadaşı orada oturuyor diye Erenköy'de çok gerçekten hani aile muhiti diyebileceğimiz bir yerde yaşıyor. Fakat işte burada bahsettiği şey, yani otoparkta daha önce erkek arkadaşının motosikletini park ettiği yerde erkek arkadaşının ayrıldıktan sonra her motosiklet park edişinde kapısının çalınması. Ya da evde bir erkek arkadaşı olduğu bilindiği anda işte kapıcının kızını gönderip işte telefon bozuldu, yardımcı olur musunuz gibi böyle çeşitli tuhaf tuhaf bahaneler bulunarak yani rahatsız edilmesi. Ebru şanslı çünkü çok kısa bir sürede ev değiştirme, yani bu durumdan rahatsız olarak ev değiştirme imkanını bulmuş. Bir başka görüşmeci daha böyle gene site tarzı bir yerde Kadıköy'de evliyken yaşadığı yeri tarif ediyor. Çocukların işte servislere bindirildiği, hafta sonu bütün komşuların birlikte parka gittiği, işte kahvaltı yapıldığı, özel okullara giden, servisler gidip dönen çocuklar. Burayı çok steril bir ortam diye tarif ediyor. Ve hani niye orada yaşamaya devam etmediğini ayrıldıktan sonra, tek başına orada oturmak istemediğinde, yani orası çok aile yeriydi. Yani ailelerin fazla olduğu bir yerdi. Kendimi hani rahat hissedemeyeceğimi düşündüm diye anlatmıştı. Yani aslında kadınların bir anlamda rahat edememe halleri bu heteronormativiteyle gerçekten de mücadelede kendilerini hani çok zorlandıklarını hissettikleri noktalarda mekanla ilgili olarak özellikle de. Tabii bu yani böyle bizim sabahtan akşama ya da bu benim görüştüğüm kadınların hani akşam yatıp sabahleyin birdenbire bu farklılık duygusuyla karşılaştıkları bir şey değil. Pek çok anlamda hissettirilen ve karşılaşılan bir şey. Bu örneğin aynı eve talip olan ve aynı evi kiralamak isteyen birden fazla kişi olduğunda komisyoncuların, emlak komisyoncularının işte aile olanları ön planda işte listenin üstünde tutması, bekarları daha alta koyması ya da kontrat yapılacağı sırada ev sahibinin fütursuzca düzenli maaşı olmasına rağmen bir kadına iyi de sen işte asistan maaşıyla bu kirayı nasıl karşılayacaksın diye soruyor olması. Ya da bir mahalleye, yeni bir mahalleye taşındığınızda işte bu kapıcı aracılığıyla olabilir ya da komşular aracılığıyla olabilir. Sizin kim olduğunuz hakkında bir bilgi toplanması, yani merakı, bir merak hali. Özellikle de ahlaklı olmama ihtimali ve namus meselesiyle ilgili konularda. Bu beraberinde bir mesafe kurma ihtiyacı getiriyor. Görüştüğüm kadınlarda bu ortaklaşan da bir şeydi. Yani sadece Kadıköy'de değil, Bağcılar'da görüştüğüm kadınlar da benzer bir şey söylüyorlardı. Burada Ayşe işte Karadenizli, 4 kere 5 kere sıfırdan ev kurmuş, kocasının batırdığı işlerle sıfırdan ev kurmuş bir kadın. En sonunda yani kocasından ayrılarak İzmir'de yaşamaya karar vermiş ama abisinin yeğenlerinin bakımıyla ilgili desteğe ihtiyacı olmasından dolayı tekrar İstanbul'a gelmişti. Ve Bağcılar'da yaşarken şeyi söylüyordu, yani ben kimseye gitmem gelmem, yani burada ilk misafirim sensin, mahalleden kimse bilmez, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan, mahalle kadınlarını bilirsiniz, boş olduklarında hep dedikodu üretirler, bir şey öğretmeye çalışmıyorlar ki. Ne olacak? Yani hep onlara bir şey sunuluyor. Kimin evine girdi, kimin evine çıktı, hep bunları konuşuyorlar gibi. Mahalledeki aslında bu dedikodu ağından bahsediyor ve mahalleyle arasında koyduğu mesafeyi anlatıyor Bağcılar'da. Didem de yüksek eğitimli ve çalışan bir kadın Sarıyer'de. O da aynı apartmanda ev sahibinin onun erkek arkadaşının eve giriş çıkışını nasıl sorguladığını anlatıyor. Ve bir şekilde birkaç kere sorduktan sonra onun nasıl mesafe koyduğunu ve daha fazla da artık hani sorulara muhatap olmak istemediğini anlatıyor. Burada mesafeyle ilgili ilginç olan şu, aslında kendi bu mesafe kurma ihtiyacını duyduklarını ifade eden kadınların çocukluklarındaki anlatıların hiçbirinde kendi yaşadıkları ev ve komşuluk ilişkilerinde böyle bir mesafe olmadığını anlatıyorlar bir yandan. Yani gayet yakın komşuluk ilişkileri, işte bazen kapı açık apartmanlardaki işte iletişimler vesaire. Yani komşuluk ya da yakın çevreyle ilişki kendi deneyimledikleri, çocukluklarına deneyimledikleri böyle bir şey değil. Bu bütünüyle yeni öğrendikleri ve ihtiyaçtan dolayı geliştirmek durumunda kaldıkları bir mesafe gibi duruyordu. Kadıköy'de yine bir başka görüşmeci Alev de benzer bir şekilde, yani normalde dışa dönük bir insanım ama işte güler yüzümü yanlış anlarlar, özellikle kültür seviyesi düşük insanlar diye, bu yüzden ilk zamanlar hiçbir zaman selamlaşmadım diye anlatıyordu. Gereksiz soruların gelmesinden özellikle tabii muzdaripler. Bir de bunun yanı sıra aslında bir ek bir şey daha var. Aileler burada zaman zaman devreye giriyor. Aileler özellikle de kızları bir yere taşınırken hemen yani görüşmelerde böyle anlatımlar da vardı. Annemi o kadar tembihliyorum, annem babamı da hani anlatıyorum ama beni dinlemediler. İşte gittiler işte kasapla, bakkalla işte konuşarak işte kızlarının işte üniversitede çalıştığı, işte çok aslında kariyer sahibi olduğu, tek başına yaşadığı ama kimseye işte bir şey bir ahlaksızlığı olmayacağı yönünde bilgi verdiklerini, gelenin gidenin olmayacağını, sadece kendilerinin gelin giden olacağını anlatarak bir nevi sanki mahalleyi sakinleştirme, mahallenin işte çevrenin kızlarına karşı olabilecek olumsuz bakışını engelleme çabasına girdiklerini söylüyorlardı. Bununla birlikte bakılma halinin, yani aslında mahallede birilerinin onların hayatlarını gözlediği, işte sokaktaki esnafın ya da işte komşularının onların yani giriş çıkış saatlerini bildiği bu hal, bazı görüşmeciler tarafından önemli bir güvenlik ihtiyacını tamamlayan bir şey olarak da anlatıldı. Yani bu bir nevi, hatta mesela gelir seviyesi yüksek olup sitede oturmayı tercih edebilecek bir kadının kızıyla beraber daha güvenli olduğunu düşündüğü için mahallede oturduğunu ifade ettiği durumlarla da karşılaştım. Yani buna benzer. Burada da mesela Meltem'in anlatımında şey göreceksiniz. Yani işte ablası geliyor, işte onu mahallede soruyor. Bir arabayı park etmek için bir şey soruyor ve hani mahalleli tarafından tanındığını anlıyor. Ha onlar mı? O anne kız ikinci katta oturuyorlar diyor. Yani her şeyi biliyorlar aslında benimle ilgili. Ben hani şey yapmasam bile, kendimle ilgili dışarıya bir bilgi vermesem bile, hani benimle ilgili herkes bilgi sahibi. Bunu bir anlamda güvenli bulduğunu da aslında söyledi bir takım, yani bazı görüşmeciler. Özellikle de çocuklarının tek başlarına eve giriş çıkış saatlerinde hani mahallenin kimin girip çıktığı hakkında bilgi sahibi olması bir nevi o güvenlik duygusunu, bir sitenin işte ücretli güvenliğini sağlamadığı çok daha doğal bir güvenlik duygusunu, güvenlik imkanını sağladığından bahsettiler. Yine Gül, şehir plancı üstelik Gül, o da bir arabanın Kadıköy'de onu takip ettikten sonra geceliğin geç saatte kendi evinin sokağına döndüğünde açık olan, yani işte bakkalın ve onu aslında hani seslense sesini duyurabileceği esnafın olmasının ne kadar güvende hissettirdiğinden bahsetti. O güvenlik duygusunun kendisi için önemli olduğunu anlattı. Mahalle ya da toplulukta biliniyor olma güvenlik açısından önemli gerçekten. Yani başka yapılan çalışmalarda da bunu görüyoruz. Yani araştırmalarda da gözleniyor. Özellikle de tanıdıklarının ya da ailesinin yakınında olan mahallelerin tercih edilmesi hani bu anlamda bir başka boyut olarak da çıkabiliyor. Ama yani buna aynı zamanda şu da eşlik edebiliyor. Bu güvenlik ve koruyucu kalkan olma hali aynı zamanda bir ahlaki bir denetim haline de beraberinde gelebiliyor. Dolayısıyla yani kadınlar da buna karşı yani ne yapıyorlar, ne yapıyoruz? Erkek arkadaşıyla yaşıyorsa etrafa bunu akrabası olarak anlatmak, yani söylemek. Apartmana giriş çıkışlarda yüzük takalım diye erkek arkadaşına tavsiyede bulunmak. Boşanmışsa bunu mümkün olduğunca geç mahalleye, çevreye, komşularına, bazen iş yerinde geç duyurmak. Hatta yani bu benim daha önce tanık olmadığım bir şey olduğu için herhalde bu kadar dikkatimi çekiyor. Evden ayrılmış olan kocasının düzenli olarak işte ayakkabılarını kapıya koymaya devam etmek. Bunlar aslında yani bekar olmanın hakikaten bir güvenli olmayan durumu karşısında bir nevi geliştirilen taktikler gibi düşünebiliriz. Şimdi kendimizi bu kadar aslında güvende hissetmek istediğimiz bir ortamda, yani ev ortamında ve evin çevresinde, yani mahallede ve evin çevresinde. Burada Nurdan Gürbilek'in bir pasajı var. Farların örtülmüş perdeleri delip evin duvarlarını taradığı an, bizi dışarıdan koruyacağını umduğumuz evin, evi kuşatan duvarların, hava kararınca örtülen perdelerin aslında nasıl da geçirgen olduğunu, bize dışarının çiğ ışığından, dışarıda olduğu söylenen tehlikeden, evin dışına tutulmaya çalışılan ölümden korumadığını, evin çıplak ampullerinden yayılan ışığın, araba farlarının delici ışığı karşısında nasıl da sönük kaldığını anladığımız an değil mi? Yani bu pasaj benim açımdan çok önemli oldu. Çünkü bir nevi aslında görüşmelerde de beraberinde çıkan, yani şöyle mesela anlatımlar oldu. Kapıyı kapattığın zaman bütün sorunları dışarıda bırakmıyorsun. Ya da güvenlikle ilgili bütün kaygılarını, korkularını dışarıda bırakmıyorsun diyen kadınlar oldu. Bu belki yani ilk konuşmanın başında hani benim de annemle beraber yaşadığım eve fütursuzca girilmesi, yani o kapıların da kapı olmadığı. Dolayısıyla hani evin her zaman güvenli bir yer olmadığını, aile içi şiddet vesaire gibi bir literatürden biliyoruz zaten, ama hani içinde güvende hissetmek istediğimiz yer anlamında kuruyorum bunu. Dolayısıyla bu benim için Gürbilek'in pasajı görüşmeler sırasında da takip edebildiğim bir durumdu. Yine görüşmelerde ev seçiminizle ilgili kararlarda en etkili olan kriterler nelerdir gibi böyle sorularla aldığım cevaplarda bütün bir araştırma boyunca eşlik eden çok böyle temel bir mesele öne çıktı. Farklı boyutlarıyla, yani rahat edememe ve bu ahlaki denetim bunun bir boyutu. Bir başka boyutu da daha fiziksel güvenlikle ilgili şeylerdi. Bu takip ettiğim kavram her yerde çıkan güvenlik oldu. Yani güvende hissedememe hali, güvende olmama hali. Bu ev seçimiyle ilgili kararlarda da özellikle mesela yaşanılan evin, muhitin fiziksel korunaklılığı ile ilgili cevaplar geldi. Yani nasıl bir ev olmalı? İşte parmaklıkları olan, işte kapısı şey olan, işte sağlam olan, aydınlık bir sokakta olan, işlek bir mahallede olan. Bunlar böyle tekrar eden ve öne çıkan konulardı. Bununla beraber mesela apartmanda kimlerin olduğu, aile ve akrabaları, arkadaşları yakın olup olmadığı, gece rahat dönülebilecek bir muhit olup olmaması, eğer aynı apartmanda yaşıyorsa, hatta aynı apartmanda yaşamasına da gerek yok, aynı muhitte ise ev sahibinin güvenilir biri olup olmaması, bunlar hep yani görüşmelerde anlattıkları şeylerdendi. Bu tabii bana otomatik olarak şu soruyu da beraberinde getirdi. Yani tüm bu detaylı sorgulamalar, yani ev kiralarken bütün bunların düşünülmesi bir erkeğin de, yani bekar bir erkeğin de aklında tuttuğu kriterler miydi? Yani hep düşündüğü şeyler miydi? Bu önemli bir soruydu benim açımdan. Kadın olarak bir yerin güvenli olmadığı bilgisini tabii bize haritalar vermiyor, zonlamalar vermiyor. Yani şehrin şurası güvenli, şurası güvensiz, kadınlar buradan geçmesin, etmesin. Böyle bir şey tabii yok. Gil Valentin, feminist coğrafyacılardan, benim de kaynaklarından çok yararlandığım biri. Şöyle bir bölüm vardı makalesinde. Bir kadın başkaları tarafından işgal edilen kamusal mekanlarda buraların yabancı ya da tehdit edici gruplarca kontrol edildiğini algıladıysa otomatik olarak güvenli olmadığını varsayacaktır. Buna çok paralel olarak Emine bana şunu anlatıyordu. Kendi evinden, iş yerinden evine dönerken evinin sokağında bira içen ve böyle kalabalık gruplar halinde oturan genç erkeklerden bahsediyor. Ve bunların arasından geçmek gerçekten mümkün değil. Ben mesela muhtarlığa gittim, şikayet ettim ve dedim ki oraya ışıklandırma yapın. Eğer en azından ışıklandırma yaparsan belki oturmazlar. İşte muhtar reddediyor. Orası senin oturduğun sokak değil. Orayla ilgili şikayet dilekçesinde bulunamazsın diyor. Gene bir başka şey söylüyor beraberinde. Yani normalde gündüz vakti bile yürüsen, saçına bir fön çeksen, kısa bir etek giysen, yani bir saat içinde dünyanın lafını yersin. Hani böyle çok görmemiş davranıyorlar. İnsana saldıracak gibi davranıyorlar diyor. Buradaki Emine'nin anlatımında da aslında yani eve giderkenki yol üstündeki bir yerin işte rahat edemediği bir yer olduğunu bizimle paylaşıyor. Hem güvenlik açısından hem de rahat edemem açısından. Sezin de gene Yüksek Öğrenim Kurulu'nda çalışan biri ve Üsküdar'da oturuyor. Bir park var, bir de kahve var. Geceleri parkta gene kalabalık erkeklerin orada yerleştiğinden bahsediyor. Ve yani şuradan devam edeyim. Eve giderken de o parkla kahvenin arasından geçmen lazım yani. O yüzden biraz böyle birazcık şey, hiç başıma bir şey gelmedi bu arada tabii ama artık kendim de bir göz yarattığım için bakmasa bile bakıyormuş gibi geldiği için artık mesela o rahatsız ediyordu benim. Ben en çok o yüzden taşınmak istiyordum mesela. Yani böyle bir etek giyiyorum, çıkıyorum, Allah'ım diyorum. Şimdi of, hani yani eve geç gelirsem bakacaklar. Paylaşımlarda yani burada da gördüğümüz gibi hepimizin de aslında bildiği şeyler. Sadece mekanı ve kentin farklı ölçeklerdeki yerlerini zaman sınırlarıyla ya da mekansal sınırlamalarla değil, aynı zamanda kıyafetlerimizle, yani giyimimizle ve davranışlarımızla da sınırlandırmalar getirerek yaşıyoruz. Burada feminist tartışmalarda kadınlar üzerindeki sosyal kontrolün bir yüzü gibi de ele alınan bu durum. Yani kadınların yalnız yaşama güveninden, belli işlerde çalışma imkanından, kimi zaman aile, topluluk ya da bir erkeğin rehberliğinde korumasında sosyalleşme imkanına, yani gereğini getiren şeyler bu sınırlandırmalar, tahmin edeceğiniz gibi. Burada çok fazla üzerinde yani yazılmamış ve konuşulmamış bir başka konu da bence bakış meselesi. Yani tabii bu coğrafyadan coğrafyaya ve farklı kültürlerde birbirinden farklı anlamlar taşıyor olabilir ama biz yani bu bakışın hep böyle bir sonraki aşamasını bize düşündüren bir bakış olarak ele alıyoruz. Yani bu bir tehdit. Doreen Mace, kent mekanında kadınlar çoğunlukla bakılan olup bakışın nesneleridir diyor. Ama yani Doreen Mace'den ve yani şeyden, yani onun bulunduğu coğrafyadan biz Türkiye'de herhalde yani bayağı bir farklı bir bakışın nesnesi olmanın, yani arkasından ne gelecek korkusunu yaşayarak o nesne olma halini sürdürüyoruz kent mekanında. Bir eril tahakkümün uzantısı, deneticisi bir bakış bu aynı zamanda. Güvenlikle ilgili duyulan endişenin kimi zaman kişinin kendi yaşadığından bağımsız olarak aslında ailesinden ya da çevresindeki deneyimlerden de oluştuğunu da biliyoruz. Mesela Bağcılar'da yaşayan Elif mahallesinde Suriyeli bir kadının evinde 3 erkek tarafından tecavüze uğramasını böyle bir yorum yapıyor. Böyle şeyleri duydukça insan gerçekten kötü oluyor. Hani bu zamana kadar başıma bir şey gelmedi ama insanın başına ne geleceğini hiç bilemiyorsun. Yine bir arkadaşının evine gelen tamirci tarafından öldürülmesi sonrasında Esin yanında sürekli sprey taşımaya ve daha önce böyle bir korkusu yokken sokakta yürürken kendini tedirgin hissettiğini anlatıyor. Bir de önceden kendimi çok güçlü hissederdim bedenen, çok atletik vücuda falan da sahiptim, koşabilir, itebilirim falan filan. Ama artık şu an 40 yaşındayım, yani kaslarımla ilgili bir sorunlar var, belimle ilgili bir problem var. Dolayısıyla kendini koruması gerektiğini düşünüyor. Sadece Türkiye'de değil, ilginç gibi görünen özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde de kamusal alanda kadınların yaşadığı önemli, yani maruz kaldıkları şiddet durumu yokken burada da yapılan araştırmalar aslında kamusal alanda bu aynı korkuyu, yani cinsel taciz, erkeklerden gelebilecek bir cinsel saldırı korkusunu yine yaşadıklarını anlatan araştırmalar var. Mesela Helsinki'den, yani Hilla Koskela'nın araştırması bu. Helsinki'den Vera, onu arkasından ayak seslerini duyduğu bir adam için şunu söylüyor. Bir an için hala arkamdan mı geliyor yoksa başka bir yere mi gidiyor şüphesini taşımıştım. Ama sonra kendi kendime hey kendine gel, herkesin ki desin, ayıksın, endişe edecek hiçbir şey yok dedim. Bir şey olsa kaçabilirdim. O zaman neden korkuyordum ki? Tabii sonra adam yanımdan geçti gitti. Bu daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan buna benzer tür araştırmaların ortaklaştığı nokta. Bu kadınların evet yani kamusal alanda, yani kentin kamusal mekanlarında erkek şiddetine maruz kalmamalarına rağmen aile içi şiddetin o hikayelerin devamı olarak bu korkuları kamusal alanda da yaşamaya devam ettikleri yönünde bulgular olduydu. Türkiye için, yani İstanbul için mesela düşündüğümüzde de aslında, yani şöyle bir baktığımız zaman hani Kuzey Avrupa'da böyle bir şey olmaz, işte Orta Doğu'da olur, işte orada olmaz burada olur diyemiyoruz. Aynı şekilde aynı şehrin farklı semtleri için de bu ayrımları yapamıyoruz. Burada oldukça yani farklı semtlerde yaşayan kadınların aslında benzer korkulara, yani fiziksel şiddetle ilgili çok benzer korkulara sahip olduğunu görebiliyoruz. Mesela gene Gül'ün şöyle bir anlatımı var. Tarabya'da bir arkadaşının evinden dönerken güvenlikli bir sitenin duvarının dibinden geçiyor. Ve diyor ki, Tarabya'da bahsettiği yer oldukça lüks sitelerin beraber olduğu bir muhit. Aynen bir mahalle dokusunda oturuyorlar ama ben Sarıyer'de bir toplantıya gitmek üzere bir yol kullandım. O kullandığım yolda da yüksek duvarlı, mesela sitelerin arasından cadde gidiyor. Cadde o kadar büyük bir cadde değil, az araba geçiyor ama o kadar yüksek duvarlar var ki, yani o kadar bağım yok benim orada yaşayan insanla. Yani gerçekten orada benim başıma bir şey gelse hiç kimsenin haberi olmaz. Dolayısıyla yani şehrin neresinde olduğunuz tek başınıza sizin kadın olarak güvenliğinizi sağlayan bir durum değil. Görüşmelerden benim yola çıkabileceğim böyle bir sonuç var. Gene June Jordan'ın burada bir alıntısı var. Biz dünyada özgürce dolaşamayız. Eğer dolaşırsak bilmeliyiz ki bunu bedenimizle ödemek zorunda kalırız. Tehdit budur. Sokakta ne yaptığınızı sormazlar, size tecavüz ederler ve bedeninizi tarif ederler ki yerinizin neresi olduğunu hatırlayın. Kamusal alanda bulunma hakkınız yoktur, diyor. Bu yani hem bu sorulardan hem de aslında yani çalışmanın tamamıyla ilgili olarak, ama daha çok bu son bölümüyle ilgili olarak, ben Sylvia Wolby'nin ataerkil sistemle ilgili anlatılarının takip edebildim. Yani bununla ilişkisini kurabildim. Kadına yönelik şiddetin aslında bireysel sorunları indirgenemeyecek bir sosyal yapısı olduğundan bahsediyor, bildiğiniz gibi bu olu bir. Farklı boyutlarıyla şiddetten bahsediyor. Ve kadınların eylemlerini belirlemede de çok önemli bir rolü olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kadınların eylemleri dediğimiz şey bir yandan da bu kentteki mekan kullanımıyla ilgili sınırlılıklar. Tabii bu şiddete göz yumulmasının bir yerde devletin bunu meşrulaştırması anlamına da geldiğinin altını çiziyor. Bugün yaşadığımız gibi. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu iki yönünden bahsetmeye çalıştım. Yani kitapta yer alan iki temel meseleden bahsetmeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi işte rahat edememe hali ve bunun aslında heteronormativiteyle olan ilişkisi. Bekar kadın olarak ve mahallede ya da yaşadığımız yerde bekarlığın bir farklılık olarak ele alındığında bizi hani nasıl rahat ettirmeyen bir hal olması, bir denetim haline de gelebilmesi çevre tarafından. Bir diğer konuda bu mekanda yaşadığımız sınırlandırmalar. Ama aynı zamanda da bu mekanları bu denli çerçeveli olarak ele alamamamız. Yani Kadıköy'ün daha güvenli olması evet söylenen bir şey ama Kadıköy'de güvenli hissedilen bir yer olmayabiliyor kullandığınız saate ve neresinde olduğunuza bağlı olarak. Dolayısıyla bütün bu hani kaygan, geçirgen ve sınırsız mekanlar da elimizin altında bulunuyor. Bu anlamda şu Rachel Payne'in alıntısı bana şeyi, yani güvenli ve güvenli olmayan arasında hiçbir kesin fiziksel mesafe olmayabileceği sorusu. Bunun mekanlar üzerinde nasıl inşa edildiği ve kadınların yaşamlarında nasıl aslında biriken bir etkisi olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sanırım bizim de yani daha çok peşinde olmamız gereken, sunum boyunca sürekli bahsettiğim taktiklere ihtiyaç duymayacağımız ve bedenimizin hiçbir mekansal ölçekte büzüşmediği ve rahat ettiğimiz yerlerin hayalini kuracağımız, bunun için mücadele edebileceğimiz başka bir dünya diye bitiriyorum.
Bu kayıt 30 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.